Ayrım 20, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 224. Cem Rodos'a gelinceye kadar affı mümkün bir suçun sahibiydi. Gerçi büyük kardeşine karşı silah çekmişti. Masum kanların dökülmesine neden olmuştu. Ama bu ağır suçu affettirecek nedenler yok değildi. Bir kere kendini kardeşinden daha ehliyetli görüyordu. Sonra başına toplananları zorla savaşa sürüklememişti. Onların hemen hepsi kendi istekleriyle bu maceraya atılmışlardı. Daha sonra o devrin zihniyeti kardeşler arasında post kavgasını hoş görüyordu. Osmanoğulların da gelenek halini almıştı. Bütün bunlar Cem'in suçunu affettirecek ve hiç olmazsa adını geniş ölçüde kirlenmekten kurtaracak nedenlerdi. Ama Rodos da çok büyük bir günah işledi. Türk yurdu aleyhine anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar ilk bakışta o kadar zararlı görülmez ama iyi incelenirse Cem'in Rodos şövalyelerine Türk hukukundan bir haydi şeyler bağışladığı anlaşılır. Osmanlı limanlarını tarikat donanmalarına açık bulundurmayı, her yıl 300 Hristiyan esirini bedelsiz azat etmeyi ve gene Rodos hazinesine 150 bin altın ödemeyi taahhüt etmişti. Dipnot, Cem'in eliyle imzaladığı bu sözleşme Malta Evrak Hazinesi'nde saklıydı. Tarihi 5 Recep 887, yani 20 Ağustos 1482'dir. Cem bu düşüncesiz hareketiyle yalnızca kendi vatanını zarara sokuyor, bir yarar elde etmiş olmuyordu. Çünkü şövalyeler ve bilhassa Dabuson, mertlik ve nezaket perdesi altında namertçe dalavereler düzenliyordu. Cem bütün bunlardan habersizdi. Kardeşinin hücumlarından kurtulduğuna, şövalyelerin yardımıyla yeni ve emin bir yol bulup gene tahta yürüyebileceğine inanıyordu. Dabuson tam bir siyasi dolandırıcıydı. Cem'i en aziz bir misafir gibi ikram ve saygı içinde bulundururken, kişiliğinden yararlanarak bütün Avrupa'yı kendisiyle ilgilendirmek çarelerini arıyordu. Genç şehzadeyi Fransız sarayına bırakır bırakmaz Papa 4. Sixtus'a şu mektubu yazmıştı. Sultan Mehmed'in menfur neslini mahvetmek artık Hristiyanların elindedir. Şehzade Cem'e asker verilecek olursa taraftarları kuvvet bulacaktır. Zaten cesur olmayan kardeşi Bayezid'in yanında o kadar mükemmel serdarlar yoktur. İçlerinde en mükemmeli Otranto Fadihi Gedik Ahmet Paşa'dır. O da yeni hünkârın aleyhine hareket etmek için uygun bir fırsat bekliyor. Hatta Cem Sultan'a da bir mektup yazmış, talihinden üzgün olmamasını, şimdilik ahvale tabi olup tahammül göstermesini tavsiye etmiştir. Yunanistan'ı ve Ege Denizi'ndeki adaları geri almak, haça kavuşturmak için bundan güzel bir fırsat olamaz. Zat-ı Haşmet mehapları için bu ne büyük bir şereftir. Büyük sonuca varmak için Hristiyan hükümdarların çok yüksek fedakarlıklarda bulunmalarına da gerek yoktur. Avrupa'da bize şehzadenin taraftarları, Anadolu'da Karaman Bey'i Kasım yardım edecektir. Hristiyan hükümdarların nasıl bir yol tutacaklarını henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte Cem Sultan'ın korunmasına dikkat edecek ve kendisine umut vermekten geri durmayacağız. Eğer sefer icrasına Allah müsaade ederse buna elimizden geldiği kadar dikkat ve ihtimam göstereceğiz. Aksi takdirde Allah'tan umudumuzu kesmeyerek duruma göre Rodos'un menfaatini gözeteceğiz. Dabuson, Türk'e düşman olan birçok krala ve prensele mektuplar yazıyor, müjdeler veriyor ve onları ortak bir harekete teşvik ediyordu. Aynı zamanda Cem'i hoşnut tutmak için de her şeyi yapıyordu. Ünlü ve seçkin bölüğünün en yakışıklı olanlarından bir düzine delikanlı ayırmış, şehzadenin hizmetine tahsis etmişti. Bunlar Fatih'in kurduğu Enderun ocağı usulüyle Cem'e hizmet ediyordu. Kimi yemekte peşkirini veriyor, kimi eline su döküyor, kimi kaftanını giydiriyor, kimi de geceleyin yanında bulunarak onu eğlendiriyordu. Cem bu delikanlılarla pek çabuk samimileşti. Asalete büyük bir değer veren Frank oğlanları şehzadenin candan olduğunu, kendilerine muhabbet gösterdiğini, iltifat ettiğini görünce övünmeye başladılar ve ona ciddiyetle bağlandılar. Hatta bir ikisi şehzadenin muhabbetini tarikat aşkına tercih etmekten çekinmeyerek casusluğa bile başladı. Bir tür sevdaya benzer bağla Cem'e gönüllerini bağlayan bu Frank gençlerinin verdikleri haberlere göre Şövalyeler Meclisi şehzade için hiç de hayırlı olmayan şeyler düşünüyordu. Dabuson ve bir kısım şövalyeler Bayezid'in Cem'i elde etmek için Rodos'a saldırmasından korkuyordu. Bu nedenle onu uzaklara Bayezid'in el atamayacağı yerlere savuşturmak istiyorlardı. Bir kısım şövalyelerse Bayezid'in böyle bir harekette bulunamayacağını ve aksine tarikatla uyuşmaya girişeceğini söylüyorlardı. Cem bu haberlere son derece üzüldü. Kardeşiyle şövalyeler arasında pazarlık konusu olacağını anlayarak üzüldü. Hele Frank diyarına gönderilmesi düşüncesinden büsbütün elemlendi. Bu düşüncenin kendisini Türkler aleyhine kullanmak fikrine dayandığını anlamıştı. Şimdi Frank Süleyman Bey'e hak veriyor, saltanat hırsıyla düşmanlara benliğini teslim ettiği için utanıyordu. Vicdanı karmakarışıktı, şövalyelerden de kendisinden de iğreniyordu. İşte bu duygular içinde kardeşine bir mektup yazdı. Günahlarını itiraf ederek af diledi. Hayatına ilişilmemek şartıyla uygun bir yerde oturmasına müsaade edilmesini istedi. Dabuson bu mektubu değil, kendi yazdığı bir kağıdı Bayezid'e yolladı ve hünkârla Cem hakkında görüşmek üzere Kido Montarno ve Leonard adlı iki elçiyi yola çıkardı. Cem Şövalyeler Reisi'nin bu ihanetini de o delikanlılardan haber aldı. Bir kat daha yasa girdi ve kardeşinin eline teslim edilmekten ürkerek bizzat kendisi Rodos'tan merhamet göremeyeceğine yeni baştan inandığı için vicdanındaki karışıklığı gidermiş, yeni baştan saltanat hırsına kapılmıştı. Fransa kralı 11. Louis'e gene o delikanlılardan işittiği metiyeler dolayısıyla güven duymaya başlamıştı. Onun ve Macar kralı Matthias Corvin'in yardımıyla Osmanlı'nın batı sınırlarına gelebilirse halkın kendisini karşılayacağını, selamlayacağını umuyordu. Dobuson nerede bulunursa bulunsun kendisinin mahkumu olmaktan kurtulamayacağını düşündüğü Cem'i o delikanlıların haber verdikleri gibi Fransa'ya göndermek fikrindeydi. Onun kendiliğinden böyle bir teklifte bulunması üzerine hemen meclisi topladı, muhteşem misafirin Fransa'ya gönderilmesi için karar çıkardı. Şövalyeler, bu siyasi dolandırıcılar Cem'in Rodos'tan ayrılma günü olarak 1 Eylül 1482 tarihini tespit etmişlerdi. O günden bir gün önce Dabuson Cem Sultan'a parlak bir ziyafet verdi, şehzade ile şövalyeler reisi aynı sofraya oturdu. Ama Cem bu alafranga oturuştan sıkılıyor, bir yandan da terliyordu. Ara sıra da gözlerini kaldırarak Dabuson'u süzüyordu. Fatih'e karşı silah çeken bu adam şöhretini 15 bin Türk şehidinin cesetleri üzerine kuran bu rahip ruhlu muharip kendisine ne kadar samimi olabilirdi? Dünkü düşman bugün dost mu olacaktı? Papaz tutuculuğu kolay kolay söner ateş miydi? Cem yeni baştan elemlenmişti. Bir takım entrikalar seziniyor, önünde ve ardında tehlikeler görüyor, içine bulantı geliyordu. Dabuson da misafirin neşesizliğini gördü ve bunu alafranga havalar çalmakta olan orkestranın ona verdiği zevksizliğe yordu. Nazik bir tavırla ahengi kestirerek Cem'in adamlarından birini getirtti, Türkçe şarkılar söyletti. Şehzade orkestrayla ilgili değildi, başka düşüncelerle elemleniyordu. Ama yanı başında yanık bir sesle vatan teraneleri söylenmeye başlar başlamaz kendiliğinden heyecanlandı. Gözlerini yarı kapayarak ve elini yüreğine koyarak o milli nameleri dinlemeye koyuldu. Fransız yazarlarından biri 10 dil bilen ve bütün ömrünü o dilleri konuşmakla geçiren bir adamın da ölürken mutlaka ana diliyle inleyeceğini iddia ediyor. Bu çok doğru bir görüştür. Dünyada hiçbir zevk yoktur ki insanlara öz dillerini konuşmak veya dinlemek zevkini unuttursun. Bu ses bilhassa gurbette en yüksek değeri kazanır. Yad ellere düşenler kuş seslerinde bile kendi dillerinin hecelerini sezerler. Cem de aşağı yukarı böyle bir durumdaydı. Dost maskesi kullanan bir düşman sofrasında zehir yutar gibi acı duya duya lokma alırken kulağına dökülen Türk namesi, o yanık koşmalar, maniler, türküler yüreğini hızla karışık bir elem içinde bırakıyor, gözüne nem dolup boşalıyordu. Bir aralık Dabuson ona şarap teklif etti. Bu kızıl neşe suyunu koku karıştırarak içmeyi seven Cem, öz yurdu hatırlamak şerefine uzak durdu. Kutsal hatıralarına günah bir hareketle leke sürmek istemedi. Dinimizde haramdır, mazur görün dedi. Dabuson için en büyük günah işte bu itirazdı. Çünkü o İsa ümmetinin silahlanmış bir fedaisiydi. Müslümanlığın, Museviliğin, putperestliğin, zerdüştlüğün, Hristiyanlıktan başka her inancın aman bilmez düşmanıydı. Cem'in dinini ileri sürerek özür dileyişine fena halde sinirlenmişti. Ama papazlığı kadar diplomatlığı da vardı. Bu yüzden kızgınlığını sakladı, önündeki iri şarap kadehini bir hamlede boşalttı ve homurdandı. Kişi dinine sadık olmalıdır. Sözünü hoş gördüm, çok beğendim. Bu ziyafetin ertesi günü Cem gemiye bindirildi. Bu gemi onu Rodos'a getiren büyük kalyondu. Yeni baştan temizlenmiş, süslenmiş, o zamana göre mükemmel bir yat haline getirilmişti. Şehzadenin adamları yine yanındaydı. Fazla olarak Rodos'taki Müslüman esirlerden birkaç kişi ayrılarak aşçılık gibi işlerde kullanılmak üzere kafileye ilave olunmuştu. Görünüşe ve gösterişe göre Cem kendi adamlarının başında Fransa'ya doğru hür bir seyahate çıkıyordu. Geminin dümeni onun elinde gibiydi. Oysa gerçekte zincirsiz bir esirdi. Meçhul hapislere götürülüyordu. Hatta bu esirin hoşgörü bilmez muhafızları da vardı. Bunlar Rahip Merlo, Blanchefort, Charles d'Aleman adlı üç şövalyeydi. Rodos meclisinin verdiği karar üzerine genç şehzadeye eşlik ediyorlardı. Gerçi onlar Cem'in önünde secdeye varıyor, verdiği emirleri hemen yerine getiriyor, son derece nazik davranıyorlardı. Ama görevleri, gerçek görevleri esiri gözetim altında tutmak, uygun görülecek hapise kadar götürmekti. Dabuson'un arkadaşları gemi içinde dengeli kuvvet bulundurmayı da ihmal etmemişlerdi. Türkler 38 kişilik bir kafileydi. Şövalyeler her Türk'ün en az 10 yiğide karşılık olduğunu düşünerek gemiye 300'den fazla silahlı adam koymuşlardı. Yemek işini de kontrol altında tutmak için vekil, harcı ve kilerciyi kendilerinden seçmişlerdi. Türk aşçılar bu Frank memurların gözetimi altında yemek pişirebiliyorlardı. Gemi demir almadan önce Dabuson uğurlamaya gelir gibi bir kere daha boy gösterdi. Tercümanla birlikte Cem'i kameraya götürdü. Orada tatlı diller dökerek kendisinden bir senet, bir de vekaletname aldı. Senet Fransa'ya gitmeyi bizzat Cem'in istediğine dairdi. Eski kurt bu senedi almakla Bayezid'e karşı Cem'i kaçırmak suçlamasından kurtulmak istiyordu. Vekaletname ise büsbütün düzen, Cem'in gözünü boyamak için yapılan bir kalem oyunuydu. Dabuson bu vekaletname ile iki kardeş arasında bir barış görüşmesi yapmak yetkisini kazanıyordu. Cem Sultan adına en çok başarı kazandıracak şartlar dahilinde olmak üzere Bayezid'le güya bir anlaşma imzalayabilecekti. Zavallı Cem, hain bir ağ içinde bulunduğunu bile bile bu entrikalara boyun eğiyor ya da denizde yılana sarılmak kabilinden Dabuson'a bel bağlıyordu. Yoksa şövalyeler reisinin Sultan Bayezid'le kendi arasında bir barışma ve uzlaşma oluşturmaya çalışmayacağını mutlaka anlaması lazımdı. Çünkü iki kardeşin birbiriyle düşman kalmaları, kendisinin el altında tutulmasıyla Bayezid'in daima endişe, korku ve telaş içinde bırakılması, Dabuson'un ve bütün Hristiyanlık aleminin menfaatine uygun düşüyordu. Nitekim Dabuson Cem'i yola çıkarır çıkarmaz Bayezid'e yanaştı, parlak bir anlaşma imza ettirdi. Bu anlaşmaya göre Türklerle Rodos Bey'i arasındaki düşmanlık kalkıyor ve dostluk başlıyordu. İki taraf topraklarında her iki hükümet uyruğu için ticarette serbestlik temin ediliyordu. Ama bu Bayezid'in vezirleri aracılığıyla tanzim olunan resmi ve açık anlaşmaydı. Bir de onun Rodos'a gönderdiği Çakır Ethem'le Dabuson arasında imzalanan gizli bir anlaşma metni daha vardı. Bu anlaşmaya göre de Sultan Bayezid her yıl Ağustos'un birinde Rodos Bey'ine 45 bin Venedik altını verecek, geçen yılınkini de 40 gün içinde ödeyecekti. Buna karşılık Rodos Bey'i Cem Sultan'ı kardeşi aleyhine hareketten men edecekti. En güçlü devletlerden vergi alan Osmanlı İmparatorluğu bu anlaşmayla Rodos Beyliği'ne vergi verir bir duruma düşmüş oluyordu. Ama Bayezid memnuniyetle bu küçüklüğü kabul etti. Dabüson'a hazineler ödedi. Aynı zamanda Dabüson'dan aldığı bilgiyle Gedik Ahmet hakkındaki kinini tazeledi ve o değerli veziri bir gece öldürüverdi. Dipnot: Bayezid'in Gedik Ahmet'i öldürmeye yemin ettiği bilinir. Bu yemini yerine getirmekte gecikmesi Cem'in Anadolu'da bulunmasından ileri geliyordu. Çünkü onunla yapacağı savaşta Gedik'in maharetinden yararlanmak istiyordu. Aynı zamanda Gedik ordunun çok sevdiği bir kumandandı. Bir suikasta uğrarsa askerin öç almak için Cem'e yüz çevirmesi mümkündü. Cem Avrupa'ya doğru uzaklaşınca bu imkan ortadan kalkıyordu. İşte Bayezid bu fırsatı kaçırmadı. Gedik'in Cem'e mektup yazdığını öğrenince büsbütün kinlendi. Hele Gedik'in Rodos'a vergi vermek namussuzluktur diye söylendiğini işitince sabrı tamamen tükendi. Edirne Sarayı'nda bütün vezirlere çektiği bir ziyafetin sonunda davetlilere hilat giydirilirken Gedik Ahmet'e sırmalı kaftan yerine ölüm müjdesi olarak siyah ketenden bir kaftan verildi. Ardından da bir dilsizin hançeri Kırım ve Otranto Fatihini ebediyete kavuşturdu. 6 Şevval 887 yani 18 Aralık 1482. Yeniçeriler bu ölümü isyanla karşıladılar. Edirne subaşısını öldürdüler. Padişaha sövüp saydılar. Ama bol bahşiş alınca zaten yapılacak bir şey de yoktu. Sustular. İşte Cem dönüp çevrilecek olan bu dolaplardan, bu kader olan trajedilerden habersiz olarak Fransa'ya doğru yol alıyordu. Geminin demir aldığı sırada güzel görünen hava birdenbire bozulmuş, dalgalar gemiyi sürekli yumrukluyor, sarsıyordu. Şehzade yanlış iş yaptığını, uğursuz bir yola çıktığını, kulaklarını haykırır gibi görünen bu korkunç deniz uğultusundan son derece rahatsız oluyor, kamerasına kapanarak ve kulaklarını tıkayarak vicdanıyla acıklı sohbetlere girişiyordu. Ona yoldaşlık eden Türklerin hepsi gamlı gamlı matem tutuyordu. Dalgalar onların da yüreklerinde elemli duygular yaratıyordu. Her dalga öz yurdu kapayan akıcı bir tül gibi onların gözünde insafsız bir perde oluyordu. Artık Anadolu'yu denize yaslanan uzak bir hayal gibi olsun göremiyorlardı. Ruhi bir hicran yaratan bu körlük onların içinde de vardı. Nereye gidiyorlardı? Karşılarına yanardağ mı, uçurum mu, kuyu mu yoksa bağ mı, bahçe mi çıkacaktı? Bunu sezemiyorlardı. Yalnız bağıran, haykıran ve her şeyi örten bir deniz görüyorlardı. Kafile bu ıstırap içinde gemide fırtınanın avucunda çırpına çırpına günler geçti. İstanköy göründü. Oraya tam 9 günde gelebilmişlerdi. Liman uzaktan sükun ve şifa vaat eden bir kucak gibi Türk yolcuların gözünde kutsallaşıyordu. Cem karaya çıkmak, denizin hakimiyetinden bir nebze uzak kalmak istiyordu. Bu arzusunu şövalyelere söyleyince herifler yüzlerini ekşitip Almanca konuşarak uzun bir tartışmaya girdiler. Nihayet İstanköy'ün Rodos bayrağı altında bulunmasından dolayı Cem'in dileğini kabule karar verdiler. Ama bu kararı ona bildirirken şöyle bir uyarıda bulunmayı da unutmadılar. İstanköy'e çıkalım. Şu kadar ki zat-ı haşmet mabımız orada layık olduğunuz hürmeti göremeyecek, sıkılacaksınız. Bu yüzden ikinci ve üçüncü bir limanda aynı üzüntüye mübarek nefsinizi maruz bırakmayınız. Biz hürmetkar ve hizmetkarlarınız, şerefinizi de muhafazaya mecburuz. Bir padişah gibi karşılanmadığınız, karşılanamayacağınız yerlere adım atmanıza razı olamayız. Bu endişe Cem'in yabancı bir limanda kaçma teşebbüsünde bulunabilmesi ihtimalinden doğuyordu. Şehzade de bu hain fikri sezdi. Son merhaleye kadar gemiden ayrılmamaya karar verdi. Çünkü hürmetli Eda'yla yapılan şu ihtar bir kamçı darbesi gibi izzeti nefsini yaralamıştı. Dipnot: Merhumu taşra adaya çıkarmakta çok tekellüf çektiler. Ahirül emir kendilerin tahtı hükümetinde olmağın bir gün çıkarıp konuklayıp akşam yine getirdiler. Ama bundan sonra nereye vardılarsa çıkarmadılar. Vakıatı Cem'den sayfa 3. Gemi kaplumbağa gibi yürüyordu. Sicilya'ya 21 günde varmışlardı. Siracusa'da kumanya düzmek için 2 gün kaldılar ama gemi karaya çıkarmadılar. Messina'da da aynı kabalığı gösterdiler. O da ne üzüntü ne şikayet gösterdi. Hatta gece yarılarına kadar güvertede dolaşırken limanlarda kamerasına kapandı. Demir alınıncaya kadar dışarı çıkmadı. Ancak Etna görününce dayanamadı, güverteye fırladı. Bütün Türkler de orada toplanmışlar, yanardağın alevli ihtişamını seyrediyorlardı. Dipnot: Yanarada demekle maruf bir ada zahir oldu. Bir Bülent Dağı'dır. Sabahtan akşama değin kah kara kah gök tütünler göke direk olur. Akşamdan sabaha değin pare pare dağlar gibi yalınlar zahir olup hava yüzüne dağılır. Onu girip Kudretullah'ı mülahaza edip geçildi. Vakıat-ı Cem'den sayfa 8. Cem duman küzen bir dev gibi denizin göğsünde oturarak havaya siyah nefeslerini püsküren, bazen de gökyüzüne alevden korkunç buğseler yollayan dağın heybetli manzarasından çok duygulandı. Küpeşteye dayanarak ve başını eline dayayarak uzun uzun dumanlara, alevlere baktı. Sonra yüzünü yanı başında duran Celal Bey'e çevirdi. İnsan dedi, doğanın en güçlü unsuru. Bak şu ada ateşini içinde tutamıyor, fosur fosur duman kusuyor. Oysa yüreklerinde birer yanardağ taşıyan bizler o dağların alevlerini gene içimizde saklıyoruz. Dalgın dalgın Etna'yı süzerek ekledi. Şimdi imanım tazelendi, güçlendi. Ademoğlu yaratıkların mükemmelidir. Çünkü yanmayı ve yanarken belli etmemeyi biliyor.
20. ayrımın sonu. Sayfa 234.